Ayrım 12.
Sarayın insanı ürküten maceralarını unutmak mümkün değildi. Her Osmanlı kulu, Yıldız'da yaşayanların hayatlarının sükun ve mutluluk içinde geçmesini sağlamaktan sorumlu gibi değerlendirilirdi. Osmanlı çocuklarına, delikanlılarına en büyük görevlerinin bu olduğunu öğretmeye çalışan bir kadro vardı. Bu kadro içinde büyüklerinden, öğretmenlerden, komşulardan hatırlı kimseler vardı. Hepsi Yıldız Sarayı'nı Allah'ın Osmanoğullarına verdiği en büyük nimet gibi görüyordu. Halife Efendimizin İslam alemine yön veren ilahi iradesinin bu sarayın merdivenlerinden yükseldiğini söyler ve bu saltanat miracının kutsal huzuruyla yüreklere su serpilirdi. Sultan Hamid Selanik'e gönderilince Yıldız Sarayı'nın eski önemi kalmamıştı. Yaşı genç ama hevesleri çabuk sönmüş dölsüz bir dul kadın gibi kenara itilmişti. Vardacı Piyale Paşa da şükran arzına geldi. Küçük mescide görünmeden girdi, namazını kıldı. Akşam evine her zamankinden farklı bir gururla dönecekti. Bir ikbal kapısının açıldığını hissediyordu. Mutlaka bu yeni hizmetin tarifinde de geçmiş yılların başarılı günlerini yaşatacak ve devletle devletlinin ikbal ve nimet lütfuna şükranlarını sunacaktı. Ömrü hep böyle külfet görünenlerin nimete dönüştüğünü görerek geçmişti. Yaver'in ölümünü haber verdiklerinde beklediğinin karşısına çıktığını anlamıştı. Nur Hatun'un kendisini kontrol eden terbiyeli tavrında biraz da rahatlamış bir kadın huzuru gizliydi. Vardacı'nın dün geceki konuşmadan sonra Nur'a sahip çıkacağını biliyordu. Vardacı da artık devletin iyi sayılacak bir memuriyet kapısındaydı. Namusuyla çalışır, bir iki itibarlı paşaya kendini beğendirebilirse yükselmenin basamaklarını hızla çıkacağını biliyordu. İşi şakaya vuran tabiatı her yerde baskın çıkıyordu. Ben Vardacı Hasret, nice yokuşların savulun feryatçısı, destur değicisi, basamakları neden hızlı çıkmayayım diye seviniyordu. Bir gece evine hoş bir hatun gelip Yaver Bey'in hanımının kendisini görmek istediği haberini bırakmıştı. Vardacı talihinde yeni bir kapı açıldığının kokusunu aldı. Akşam karanlığın çökmesini bekledi. Sular uykuya yattığında tokmağı vurdu. Saraydaki ilk görev günü Halit Bey'in sarayla ilgili peşin hükümlerini değiştirmesine neden oldu. Bahçeye girdiğinde etkilendiği manzara heykellerin şaşırtıcı güzelliğiydi. Ağaçlar, çiçekler en uygun dengede seçilmişti. Babasının anlattıkları karşısındaydı. Tarhların güzelliği, havuzların genişliği, çiçeklerin öbek öbek en uygun yerlere yerleştirilmiş hali gerçekten büyüleyiciydi. Sarayın bu güzel manzaralı bahçesinde hiçbir sevinç noktası görülmüyordu. Halit Bey'in babasından dinlediği hüzünlü hatıralar canlandı. Sarayın yabancı gözü değmemiş o kadar çok salonu, odası, kileri, mutfağı vardı ki bunları tek tek görmek, nasıl korunacağı hakkında önlemler almak mesleğini icraya soyunmuş insana heyecanın doruklarını yaşatıyordu. Bahçeyi boydan boya gezmek, her çalının ardında, her öbeğin gerisinde gizli kalmış bir ihanet artığı varsa bulup çıkarmak istiyordu. Önce pisliklerin artığını temizleyecek, sonra geçmişin haksız muhasebesinde canları yanmışların hesabını soracak bir adalet ahlakı arayacaktı. Merak ettiklerinin başında Mithat Paşa'nın yargılandığı salon geliyordu. İmparatorluğun hürriyet kahramanı Mithat Paşa gizlice bu salonlarda sorgulanmış ve 3-5 korkak hukukçunun hükmüyle ölüm kararı verilmişti. Halit Bey'deki Mithat Paşa hayranlığının kökleri çok derindir. Önemli devlet ve bilim adamlarının adalet karşısında nasıl tavır değiştirdiklerinin ayıplı örneğini Mithat Paşa'nın akıbetinde görmüştü. Meziyetleriyle takdir ve hayranlık duyduğu devlet adamları bir beşeri zaafla meziyetlerini örten ayıplarla karşısına çıkıyordu. Mithat Paşa'nın adil olmayan muhakemesinde yargıçların üzerinde baskı kuran Ahmet Cevdet Paşa'nın memlekete yaptığı büyük hizmetleri hatırladıkça böyle bir müdahaleye neden lüzum gördüğünü anlamakta zorluk çekiyordu. Mithat ve Cevdet Paşalar aynı kültürden, aynı coğrafyadan, aynı tarihi değer ve hükümlerden geçerek yüksek hizmet mevkilerine çıkmışlardı. Halit Bey böyle onurlu mücadele adamlarının gözünde devletin ikbali olmaması gerektiğini düşünüyordu. Üstelik her ikisi de ülkenin hukuk ve adalet mevkilerinin en üst görevlerini yüklenmişlerdi. İmparatorluğun adalet mekanizmasının işleyişindeki yeri doldurulmayacak büyük hizmetler Ahmet Mithat ve Ahmet Cevdet Paşa'nındı. Biri Danıştay'ın, diğeri Yargıtay'ın kurucusuydu. Bu iki büyük devlet ve hukuk adamının karşı karşıya gelip mücadele etmeleri ve bu mücadeleye yön veren padişaha yaranmak arzusuyla adaleti elden kaçırmaları aklın alacağı şey değildi. Ahmet Cevdet Paşa'nın çadır mahkemesinde yargıçların arkasına geçerek mahkemeyi yönlendirdiği ve padişahın istediği kararın çıkarılması için yargıçlar üzerinde baskılar kurduğu dillere düşmüştü. Halit Bey babasının yüreğindeki ağır sancıyı zaman zaman dillendirdiğini annesinden dinlemişti. Gülistan o geceyi bütün sıkıntılarıyla hatırlıyordu. Tevfik Bey çadır mahkemesinin giderek sertleşen adaletinde bir vatanseverin kellesini tehlikede görüyordu. Adalet halifenin iradesine kalmıştı. Bu irade kendi çıkarının muhasebesinde hiçbir hukuka itibar etmeyen bencillik telaşına kapılmıştı. İstediklerini yerine getirmeye hazır kadronun genişliği, iradesinin doğrultularını genişletiyordu. Her arzusunu tartışmasız ortaya koyacak cesaret, kendi yeteneğinden çok emre hazır kadronun ahlaksız boyun eğişinden kaynaklanıyordu. Gülistan bu hazin geceyi Halit Bey'in delikanlı heyecanlarını artıran sahır sohbetinde anlatmıştı. Babasının Mithat Paşa'nın yargılandığı günlerin acısında nasıl kıvrandığını aktarmış ve adalet duygusu yüksek bir babanın evladı olma iftiharını taşıması gerektiğini telkin etmişti. Tevfik Bey bir Kadir gecesi teravihe giderken merdiven başında annesine seslenmiş, seccadesini seren inançlı güzelin Allah indinde itibarına sığınan küçük ricayı eklemişti. Gülistan, Mithat Paşa için dua et. Sonra dönüp bir başka hazin istirham cümlesi eklemişti. Vaktin olursa benim için de. Mülazım akşam vakti Bünyamin'i görecekti. Bünyamin, Mülazım'ın Beyoğlu bitirim dünyasındaki eli, ayağıydı. Ospedale günlerinden söz ettiklerinde her vakit içini saran huzuru buluyordu. Bu huzurda Mülazım'ın aradığı her şey vardı. Bünyamin'le konuştuğu zaman anasının orospuluğu bile utanılacak bir geçmişin ayıbı gibi gelmiyordu. Bünyamin Beyoğlu'nu haraca bağlamıştı. Gözünü korkuttuğu insanlardan ihtiyacı olan parayı topluyor, kendisi için bu hizmeti üstlenenlerin hakkını tam verdikten sonra kalanlarla büyük bir servetin birikeceği altınları alıyordu. Çoğu kere para harcamasına gerek yoktu. Gittiği yerde bitirimlere gösterilen korku ve saygı karışımı belalı kabul vardı. Arada bir mülazımla görünmesi, arkasında önemli bir desteğin olduğu izlenimini yaratmış ve bu manzaranın sağladığı avantajı sonuna kadar sürdürmeye karar vermişti. Nusret Şakir masanın üzerindeki zarfı açtı. Dikkatle okudu. Teşkilatçılar önümüzdeki günlerin zahmetle dolu olduğunu ve hazırlıklı olmasını söylüyorlardı. Bu akşam mutlaka evde oturması ve başına gelmesi muhtemel bir tehlikeden sakınması gerektiği belirtiliyordu. Bunu Seniha Saffet'e anlatması imkansızdı. Takdim edileceği Fransız acenteler toplantısına gitmeyişinin bir haklı gerekçesinin bulunması gerekiyordu. Seniha Saffet'in kıvrak hatlarında, kaltak tabiatında yine de bir erkek tavrı olduğunu görmüştü. Bu kadına güvenebileceğini düşündü. Bu gece evde kalmamız için çok hayati bir sebebimiz var. Seniha Saffet söylenen gerçeklerin peşinde değildi. Nusret Şakir'i geleceğini itibarlı avukatı olarak değil, varlıklı tüccar olarak görüyor ve gençliğinin kendisine kazandırdığı fırsatı bu güzel ve genç adamın yolunda kullanmayı istiyordu. Bahsettiği hayati sebep umurunda bile değildi. Uzanıp Nusret Şakir'in elini tuttu. Merdivenlere yöneldi. Eliyle döşediği o güzelim yatak odasını şimdi bir gerdek döşeği gibi kullanacaktı. Üstündekini çıkardı. Çıplaktı. İpek cibinliğin kordonunu çekti. Bir zevkli sır bulutu Nusret Şakir'e nasıl sarıldığını ebediyen gizleyecekti. Herkes Mithat Paşa'nın çadır mahkemesinden suçsuz çıkmasını pek az ihtimal içinde görmüştü ve beklenen gerçekleşti. Hele Mithat Paşa hakkında verilmiş ölüm kararının temyizi için kurulmuş bulunan Düzmece Temyiz Mahkemesi'nde Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın yer alıp ölüm kararını tasdik etmesini kimse içine sindirememişti. Halit Bey subaylık hayatının en hazin tecellisini bu hatıranın derinliğinde yaşıyordu. Muhafaza bölüğünde kendisine verilen odanın penceresinden görülen manzara bu temyiz mahkemesinin görev yaptığı yerdi. Mithat Paşa'nın macerasını yeniden okumaya karar verdi. Bir devlet memuruydu ve devlet yönetiminde nelerin olup bittiğini bir macera merakı içinde değerlendirmek yerine bizzat gözlemek ve değerlendirmek becerisini kazanmaya özen gösteriyordu. Bu becerinin özeti 3 kelimeydi. Mithat Paşa öldürülmüştü. Halit Bey, Beylerbeyi Sarayı'na tayin edildiğini öğrendiğinde şaşırmadı. Yavaş yavaş güvenilir subaylar arasında yer aldığını hissediyordu. Sultanı devrilmiş bir eski sarayın muhafazasından alınıp bir başka önemli sarayın korunması için görevlendiriliyordu. Bu basit bir tayinden ibaret değildi. Komutanların güvenini kazandığının farkındaydı. Adım adım ölçüleri genişleyen ve derinleşen güven duygusunda imparatorluğun kader çizgisini etkileyecek önemli görevlerin düşünüldüğü muhakkaktı. Bu fırsatın eşiğinde olduğunu biliyordu. Sarayı ve görev yapacağı yeri hiç yadırgamayacağına emindi. Yıldız Sarayı içindeki görevinin kendisine hiçbir katkı sağlamamış olmasını artık önemsemiyordu. O geçilmesi gereken bir yükseliş köprüsüydü. Biraz zahmetli olmuş ama ulaşmak istediği yakaya geçerken paçalarının ıslanmasına hacet bırakmayan görevi yerine getirmişti. Bu köprüye geçerken kimseye fazla boyun eğmeyişini, talihinin bir başka fırsat kapısı gibi şükranla yad ediyordu. Yine de gözlerinin önünde bir Yıldız Sarayı manzarası canlandı. Bahçelerin güzelliğiyle mutluydu. İçeride ne olup bittiğini gözleyebilecek bir görev sorumluluğu yüklenememişti. Yıldız Sarayı ile karşılaştırıldığında daha muhteşem manzaralı ve gövdeli Dolmabahçe Sarayı hakkındaki bilgileri ve gözlemleri görev yapacağı saray konusunda rahatlık ve cesaret vermişti. Beşiktaş sahiline inmiş, sarayı uzaktan seyretmişti. Daha sonra yakından görmek ihtiyacıyla çocukluğunun maceralı günlerinde arkadaş olduğu bir balıkçının kayığına binip Beylerbeyi Sarayı'nın önlerine kadar yaklaşmıştı. Küçük kayıkla birkaç defa sarayın önünde tur atmıştı. Arkadaşında yeni göreviyle ilgili bir iftihar olduğunu hissediyordu. Küreklere asıldıkça kendisini bir an evvel görevinin başına götürmeye niyetli dostluk kuvvetini görüyordu. Bu macera bilinmezlik lezzeti verecek kadar esrarengiz değildi. Ama Halit Bey'in genç yüreğinde bu maceranın sınırlarını genişletecek heyecanlar kıpırdamaya başlamıştı. Haksızlığın musallat olduğu her şeyin üzerindeki ayıp perdesini kaldırmaya meraklanmış bir adamın, heyecanlarında çabuk tükenen bir iddia, sabırsızlığın harcadığı hedefsiz irade görünüyordu. Halit Bey, gizleyemediğinin farkına geç vardığı bu zayıflığını önemsemedi. "Henüz gencim, yakında olgunlaşırım," diyerek geçiştirdi. Şartlara kolay uyum gösteren yapısını erken yaşta fark etmenin avantajını, bir gün toplayacağının ümidini taşıyordu. Yemişçi evlerinin kızları sabah sohbetinde akşam maceralarını özetlerlerdi. En büyük merak Ramo idi. Nesibe'yi savunması, kızlara arka çıkması unutulmuş, yeni kızın geçirdiği deneyin ayrıntıları merak konusu olmuştu. Kız küçüktü. İşinin erbabı bir bohçacı köyünden kaçırıp Kasımpaşa yemişçilerine satmıştı. 3-5 örselendiği geceden sonra kazandığı tecrübeyi iyi kullanıyor, kimin sırrına ortak olunacağını, kimden uzak duracağını biliyordu. Bütün soruları tersledi. "Ucuz karılar yapar sizin yaptığınızı. Yattığınızdan değil, bu yaptığınızdan utanın. Akşam Ramo yeniden gelirse, oturup olanı biteni anlatacak ve yemişçi evinde kızlara güvenilemeyeceğini söyleyecekti. Çorumlu vefasız değildi. Nesibe'nin yaralanmasına da üzülmüştü. Ramo'nun arada bir para göndermesine de kızdığı yoktu. Ama eğer ölçüyü aşarsa Ramo'nun gözünün yaşına bakmayacak ve tıpkı Nesibe'nin Tatar Emine yaptığı gibi Ramo'yu kasıklarından vuracaktı. "Ben," dedi, "hep hayran olduğum şeyleri kaybederek bir günlere geldim." Nusret Şakir uyandığında Seniha Saffet'in yanında olmadığını fark etti. Gecenin bütün hazlarını cömert ikramlarla sunan güzel kadın yoktu ama teninin sıcaklığı çarşaflara kalmıştı. Toy bir delikanlının gönlünü yapan bu şehvetli vuslat, Seniha Saffet'e gururlu bir meselina gururu vermişti. Cibinliğin altında Seniha Saffet bir mitolojik orospu kadar büyüleyiciydi. Kendini Leda kadar iştahlı, güya el sürülmemiş kuğu kadar kurnaz ve doyumsuz sunuyordu. Olimposlu Zeus'un çapkınlığına teslim edilmiş bir ikinci bekaret masumiyetiyle kulağına fısıldamıştı. Nusret, bin renkli çiçekler gibi gövdem. Fecrinde bir güneş demlenmiş gibi sıcaktı. Gecenin ılık lezzetinde Nusret Şakir'i bir merhaleden bir merhaleye götürmüştü. Bazen Hamlet gibi baba intikamının hırsıyla zehirlenmiş, bazen Otello'daki sebepsiz kıskançlığın kahrıyla ezilmişti. Her dokunduğunda Nusret Şakir'i esir almış gibi gururluydu. Seniha Saffet güzel kadındı ve doğrusu bilmediği yoktu. Halit Bey'e ilk bilgileri veren Emir Er'i sarayın içindeki eşyayı anlatırken bir cennet bahçesini tarif eden Mesih gibi titriyordu. Bu eşyayı görmediği belliydi. Hayal gücünü harekete geçiriyor, kulaktan duyduklarına gerçekten içinde yaşamış gibi bir ciddiyet ve doğruluk payı katmaya çalışıyordu. Halit Bey başlangıçta saraydaki görevliye mutlu olacağını sanıyordu. Kısa bir süre sonra bu mutluluğun kaybolmaya başladığını fark etti. Saraydaki koruma görevi diye beklenen hizmet öyle tamah edilecek şey değildi. Saray hayatının arkasını kurcalamak istediğinizde önünüze merak veya hayret edebileceğiniz hiçbir şey çıkmıyordu. Üstelik İttihat ve Terakki'nin devlet yönetimine el koyduktan sonra sarayın üzerinde durulacak önemi de kalmamıştı. Muhteşem bir binaydı ve mutlaka her köşesinde yaşanmış acı tatlı hatıra tekrarından başka bir şey yoktu. Halit Bey heyecanlı duygularla kapıyı açtı. Gülistan sofanın köşesinde genç beslemeye yazı öğretiyordu. Annesine doğru yürüdü ve durdu. Genç besleme yanında heyecanlarını bu kadar çabuk gösteren kontrolsüz bir subay izlenimi bırakmak istemiyordu. Gülistan'la göz göze geldiler. Besleme kız doğasındaki terbiye ile içten bir kucaklamanın her ikisi içinde önem taşıdığını hissediyordu. Sessizce çekildi. Sofanın boşluğunda sıcak bir sevgi yükseliyordu. Halit Bey saygılı sesle sevincini belirtti. Şehzade Mehmet Abid Efendi Hazretlerinin yaverliğine tayin edildim. Allah utandırmasın valide. Halit Bey bu iftiharın arkasına endişeli olduğu gerçeğini de eklemek istedi. Sözlerinde esef edilmiş bir geçmişin hüznü kadar sabırla katlanması gereken acılı meslek hayatının iftiharı da vardı. Mehmet Abid Efendi ailenin ümit bağlanan şehzadesidir. Talihinin yaver gitmesi inşallah bizim hizmet ettiğimiz yollarda olur. Eğilip annesinin elini öptü. Bu sıcak saygı şehzade yaverliğindeki sıkıntılarının hoş görülmesinin ricasıyla yüklüydü. Mehmet Abid Efendi Abdülhamid'in çok sevdiği söylenen İkbal Saliha Hanım'dan olan 16. çocuğuydu. Padişahın 63 yaşında sahip olduğu oğluna karşı büyük sevgi beslediğini bilmeyen yoktu. Yıldız Sarayı'nda dünyaya gelmişti. Saliha Hanım, Sultan Abdülhamid'in 6. ikbaliydi. Son şehzade olması nedeniyle Mehmet Abid Efendi her zaman babasının özel ilgi ve şefkatine sahip olmuştu. Abdülhamid tahttan indirildiğinde henüz 4 yaşını sürmekte olan Mehmet Abid Efendi'nin yetiştirilmesiyle bizzat meşgul olmaya başlamış, iyi yetişmesi için güvendiği hocalara emanet etmişti. Selanik'e sürüldüğünde yanında götürdükleri arasında Mehmet Abid Efendi'ye de yer vermiş ve annesi Saliha Hanım'ın ana şefkatinden mahrum kalmasına gönlü razı olmamıştı. Halit Bey göreve başladığında Mehmet Abid Efendi 12 yaşındaydı. Sultan Hamid her vesileyle Mehmet Abid Efendi'nin gadre uğramış olduğunu anlatır ve her koşulda şefkat ve himaye görmesi gerektiğinin gizli dersini verirdi. Selanik'e gittiği sırada Mehmet Abid Efendi ile annesi Saliha Hanım'a ait bir çantanın alınmış olmasına sanki şehzadenin mal varlığına el konulmuş gibi sinirlenir ve meseleyi böyle değerlendirirdi. Bu çantanın iadesi için yaptığı müracaatlarının sonu bir türlü gelmiyordu. Önceleri kulaktan kulağa fısıldanan bir ihtimal gibi başlamış, hemen hüviyet değiştirmiş ve sanki gözlerle görülmüş bir aşikar haksızlık gibi takdim edilmeye başlanmıştı. Halit Bey bu ihtimali de dikkate alarak görevinin önemine derin mana katmak istedi. İnşallah çantayı bulmak da bize nasip olur. 9. Yaradanım, sen aç ki rızık kapımı benim, yarattığın kimseye boynumu eğmeyeyim. Ömer Hayyam. Feriköy bir garip hüzün ile bir şaşkın sevincin iç içe yaşandığı mahalle garipliği ile sokaklara ayrılır, sokakları caddelere bağlayan köşe başlarında sevimli genişlik kazanırdı. Dar çıkmazların cumbalı evlerinde insanı çeken bir sıcak davet bulunurdu. Nusret Şakir Bey kendisine tarif edilen sokağı bulmak için bütün dikkatini toplamıştı. Bayram sevinciyle sokakta koşuşan bir iki Müslüman çocuğu bir yana bırakırsa koskoca Feriköy'de Allah için güvenilebilir birini bulmak mümkün görünmüyordu. Mezarlığa uzanan yola sapmak üzereydi. Meydan salıncaklarından koşarak gelen bir çocuk avucunu açarak saygılı sesini yükseltti. "Elinizi öpeyim, bana açlık verin." Eğildi, elini öptü. Yavaş sesle fısıldadı ve olanca hızıyla hala sallanmakta olan salıncağa koştu. "Şehadet sokağını geçtin. Geri dön, sola sap." Nusret Şakir Bey en yüksek komutanından emir almış gibi geri döndü. Kimseleri ürkütmek istemeyen temkinli adımlarla yürüdü ve sola saptı. Şehadet sokağının köşesini dönmüştü. Küçük aşçı dükkanının kepenkleri kaldırılmış, kapısı yarı aralanmıştı. Usulca içeri girdi. Gözünün alıştığı loşlukta her şey tarife uyuyordu. Tezgahın arkasındaki kuytulukta soğan doğrayan güleç yüzlü kadın bir hasret türküsü tutturmuştu. Sesinde küçük titreyişler vardı. Geride alevi yavaş yavaş köze dönmekte olan odunlar görülüyordu. Tahta masaların üzerine meşrutiyet kartpostallarındaki resimleri andıran fotoğrafların işlendiği muşambalar serilmişti. Duvara sakızın rakılarını, İmroz'un şaraplarını tanıtan emaye reklam panoları asılmıştı. Nusret Şakir Bey kadına doğru yürüdü. Göz göze geldiler. Karanlıkta gizlenişin nedeni belli olmuştu. Genç kadının yanağı boydan boya bir derin bıçak yarasıyla mühürlenmişti. Bu serin gölgeye sığınmasında haksız kahrın çilesi vardı. Ayağa kalktı. Bulaşıkların dizildiği bölüme doğru giderek kolay fark edilmeyen bir kapıyı araladı. Çekilip Nusret Şakir Bey'e yol verdi. Kapı küçük ve dar basamaklarla yukarıdaki bilinmezliğe uzanıyordu. Sağa sola yerleştirilmiş soğan patates çuvalları vardı. Merdivenin dönüş sahanlığında iri küplere basılmış turşuların kokusu geliyordu. Yolunu bulması için gerekli aydınlığı sağlamak üzere kapıyı bir süre açık tuttu. Nusret Şakir Bey'in istenilen noktaya vardığını görünce hasret türküsünün noktasını koydu. Ramo'ya selam söyleyin. Berber Georgios ölmüş. Nusret Şakir Ramo'nun kim olduğunu bilmiyordu. Aklında eski isimleri dolaştırdı. Ramo aşina olduğu birisi değildi. Ara sıra Seniha Saffet'in züppe misafirlerine teşhir ettiği sokak delikanlıları vardı ama bu delikanlılar böyle ücra bir aşçı dükkanındaki bulaşıkçı kadının ihtiharla takdim edeceği kimseler olamazdı. Seniha Saffet, Nusret Şakir'in hayatındaki tek kadındı. Bütün ihtimalleri bir akrep maharetiyle sokuyor ve gözlerinin önünde kıvranışlarından dayanılmaz lezzetler alıyordu. Her gece Nusret Şakir'i büyük bir mücadele adamının gururlarına boğan iltifatlarla kucaklıyordu. Bu erkeğin vatan için kendini göstermek isteyen zaafını iyi yakalamıştı. Onu en duyarlı noktasından ele geçirmişti. Geceleri yatağını şenlendiriyor, gündüzleri de zihninin dehlizlerinde Osmanlı'nın akıbet ihtimallerini dolaştırıyordu. Nusret Şakir'in her ikisinden de lezzet aldığını görmüştü. Biri diğerinin vazgeçilmez tamamlayıcısıydı. Tiflisli antikacılarda çalıştığı günlerdeki hatıraları tazelendi.